Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır. Hayatın manasını kaybetmektir. Aynı mahallede oturuyorduk. Bazen işe giderken kendisini kahvehanede görür, eğer dışarıda ise ayaküstü sohbet edip geçerdim. Bir gün beni yanına çağırarak, "Gel, çay içelim," dedi. Dostlar fazla ihmal edilmemeli. Masasında arkadaşları yoktu. Bu yüzden teklifini kabul ettim. El sıkışırken, "Sigara dumanı dokunduğundan bu tür yerlere gitmiyorum," dedim. "Hem yapacak öyle çok işim var ki." Alıngan bir insandı. Küskün bir ifadeyle, "Doğru," dedi. "Bizim bir işimiz yok." "Esasında hepimizin işi çok fazla," dedim. "Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Ve bu hayatı şu kısa dünyada kazanmak gerekiyor." "Haklısın," dedi. "Fakat sanki buraya çivilendim." Sebebini sorunca, "Hatır gönül meselesi," diye tebessüm etti. "Birçok arkadaşım var. Onları kırmaktan çekiniyorum. Her gün beni en az 3 kişi çağırıyorlar." "Bizim caminin müezzinini tanıyorsun değil mi?" diye sordum. "20 yıllık müezzin nasıl tanımam," dedi. "Üstelik aile dostumuzdur. Neden sordun ki?" "Ne bileyim, aklıma geldi işte," dedim. "O da günde 5 kez çağırıyor da." Yüzü kızarmıştı. "Ben eskiden böyle değildim," dedi. "Fakat genç yaşta emekli olunca buraya bir esir gibi bağlanıp kaldım." 3-5 kelam daha ettik ve kalktık. Kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdiğini duydum. Hastanede 3 gün kaldıktan sonra her nedense evine göndermişler. Hemen kalkıp ziyaretine gittim. Oğlu beni görünce, "Babamın durumu çok ağır," dedi. "Kendinden geçmiş şekilde yatıyor. Fakat bazen sanzotu diye sayıklıyor." "Sanzotu mu?" dedim. "O da neymiş ki?" "Biz de anlamadık," diye boynunu büktü. "Fakat iyi duyduk. Sanzotu diyor." "Semizotu olmasın?" diye sordum. "Seviyor muydu ki? Ağzına bile koymazdı," diye atıldı eşi. Benim de aklıma gelmişti ama. "Bu sanzotu mutlaka bir ilaçtır. Hemen gidip bakayım," dedim ve kalktım. Ama köşedeki eczaneden eli boş dönmüştüm. Kapıyı açan oğlu son derece üzgündü. "Babam biraz önce vefat etti," dedi. "Üstelik de o ilacı sayıklayarak. Acaba buldunuz mu?" artık önemsiz diye lafı değiştirdim. Çünkü eczanede bana gülmüşler ve Sanzotu'nun İskambil oyunlarında geçen bir kelime olduğunu söylemişlerdi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.
O zaman yaşantımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Dostlarımızı seçerken iyi seçmemiz gerekiyor. Hani güzel bir söz var ya, bana söyle arkadaşını, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir benzetmesi var. Bir insan güzel kokular olan bir yerde otursa, o kokudan hiç sürmese, dışarıya çıktığında mis gibi kokar. Yani o güzel koku üzerine siner buyuruyor. Düşüp kalktığımız insanlar, beraber olduğumuz insanlar, onların özellikleri de biz farkına varmadan bize etki edebilir. Onun için iyi ve güzel insanlarla düşüp kalkmakta fayda var.
Arkadaşını seçen şüphesiz ki kendini seçer. Kıymetli dinleyenler, İrfan Burcu'nun şiir sohbetimizde geçen hafta Bestami Yazgan hocamızın şair ve yazar oğlu Edip Ali Yazgan'ı misafir etmiştik. Kendisiyle şairliği ve aile hayatı üzerine, daha çok yetişmesi üzerine sohbet etmiştik. Ve bir hafta daha kendisinden istirham ettik, kabul etti. Tekrar bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefalar bulduk. Tüm Erkam Radyo dinleyicilerine ve İrfan Burcu'nda şiir takipçilerine selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Evet. İsterseniz hemen sohbetimize başlayalım. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani şiir, sanat dalları arasında, daha doğrusu edebiyat bütün sanatlar arasında, şiir de edebiyat arasında, edebiyat sanatları arasında çok müstesna bir yere sahip, mütemaiz bir yönü var. Daha ilk çağ filozoflarından beri poetika denilen, yani şiir felsefesi yapılmış. Bir şeyin felsefesinin yapılmış olması çok önemli bir şeydir. Çünkü filozoflar hayatın özüne yönelik sorular sorarlar. Yani ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, bütün bunlar neden gibi çok temel sorular sorarlar. Bu yönüyle şiirin felsefesinin yapılmış olması, bu filozoflar tarafından şiirin de insan hayatında çok önemli bir yer işgal ettiğini ya da toplumda böyle bir kabulünün olduğunun büyük bir alametidir. Asırlardan beri edebiyatımızda malum baş tacıdır şiirimiz. Türk şiirinin çeşitli yüzleriyle, yön ve çeleriyle birlikte. Fakat modern hayatın belki getirilerinden ya da götürülerinden demek lazım, olsa gerek, şiire karşı özellikle genç insanlarda pek fazla alaka yok. Sorumuz şu: muhterem Peygamberimiz döneminde de şiir çok canlıydı. Son dönem Osmanlı'da da yine hakeza öyleydi. Şairler toplumlara yön veren, hatta bazen devrimler yapan insanlardı. Padişahların korktuğu insanlardı şairler, yahut desteklediği insanlardı. Günümüzde şöyle bir söylenti var. Deniyor ki, yani şiir, edebiyat bunlar artık geçti. Onlar o zaman da evet bir etki güçleri vardı ama bu kayboldu. Bunun yerini artık medya aldı. İşte gazete aldı vesaire deniyor. Siz bir şair olarak ama tamamen objektif, yani aklı selim ile bu konuda neler düşünürsünüz, neler söylersiniz? Şiir miadını doldurdu mu?
Estağfurullah. Şiir şu an tüm gücünü, tüm heybetini korumakta. Şiirde hikmet vardır. Şiirde hikmet vardır, irfan vardır. Peki hikmet nedir?
Bu bir hadis bu arada.
Evet, evet. Bu bir hadis-i şerif. Şiirde hikmet vardır. Hikmet nedir? Birkaç ay önce işte Mevlana Hazretleri'nin bir soruya cevabını dinliyordum. O ara kendi kendime bir hikmet tanımı yapmaya çalıştım. Yani hikmet şudur dedim o Mevlana Hazretleri'nin verilen soruya cevabından sonra. Hikmet, akla hayale gelmeyecek olan bir soruya akla hayale gelmeyecek şekilde cevap verebilme kabiliyetidir.
İlginç bir tanımmış.
Şimdi Mevlana Hazretleri'ne şunu soruyorlar. Konu seher vaktinin önemi. Geliş şekli şu şekilde. Diyorlar ki efendim işte Kurban Bayramı'nı da yaşadık, Cenab-ı Hak kabul eylesin. İşte koyunlar her Kurban Bayramı'nda sürekli kesiliyorlar ve yavruladıkları da bir iki tane. Fakat yine hala sürüler halinde devam ediyorlar. Fakat affedersiniz çoban köpekleri ise çok doğurdukları halde 8-10 tane ve Kurban Bayramı'nda kesilme gibi böyle bir durumları olmadıkları halde koyunlar kadar çok değiller. Bunun hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir diye soruyorlar. Verdiği cevap çok ilginç. Şimdi soru bana göre hiç akla hayale gelmeyecek ama çok güzel bir soru, mantıklı bir soru. Fakat cevap da hiç tahmin etmediğim yerden. Diyor ki Mevlana Hazretleri, koyunlar seher vaktinde uyanıktırlar. Kelpler ise seher vaktinde uyuyakalırlar. Gaflettedirler. Koyunlar seher vaktinin bereketinden dolayı nesilleri de bereketlidir diyor. İşte Zariyat suresinde ve bil esharihim yestağfirun. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler diyor. Zariyat suresinde. Yine Ali İmran suresinde sabirine ve sadigine ve munfigine ve müstağfirine bil eshar. Onlar seher vaktilerinde istiğfar ederler diyor. Bu hikmet şiirde de var. Kısa ve öz, veciz beyan şiirde de var ve bu özellik hala tüm gücüyle önemini devam ettiriyor. Bunu siyasette de görüyoruz, riyasette de görüyoruz, edebiyatta da görüyoruz. İşte babamın bir tarifi vardır bir devlet lideriyle ilgili. Der ki şiir okuya okuya en üst yere geldi der. Gerçekten şu anda da medya açısından da her açıdan şiir, hikmet, bu veciz özlü ifade değerini önemli bir şekilde devam ettirmektedir.
Sanat bir ağaç olsa Mehmet Akif Bey, çiçeği, meyvesi, şiir olurdu diye düşünüyorum. Yani çocukları beslemek için yemek yiyebilir ama mama yapıyorlar böyle. Konsantre mamalar var. İnsanın ruhunu beslemek gerekirse bunun önemli bir bölümünün şiirle mümkün olacağını inanıyorum. Yani bir Yunus Emre benim beslendiğim kaynaklardan biri, bir dörtlüğü hayata bakışını değiştirebiliyor.
Doğru.
Dolayısıyla Mehmet Akif'in, Necip Fazıl'ın bir beyti hayata bakış açımızı oluşturabiliyor. Hatta şunu söylemek de mümkün. Destanı yazılmayan zaferler boynu bükük kalırlar. Hı. Çanakkale zaferimiz çok güzeldir. Allah şehitlerimizden razı olsun. Ama Mehmet Akif Bey, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiiriyle daha canlı yaşamıyor mu?
Öyle.
İstiklal Savaşımız güzeldir. İstiklal Marşı'yla her an yaşamıyor mu bu? Dolayısıyla sanatı, edebiyatı, hayatımızı güzelleştirmek istiyorsak önde tutmamız gerekiyor. Yani maddi güzelliklere dikkat ediyoruz. Giyimimize, kuşamımıza. Ruhumuzu nasıl güzelleştireceğiz? Evet, Kur'an'la güzelleştirilir, sünnetle güzelleştirilir. %1 de diyelim şiirle.
Evet.
Sanatla güzelleştirmek mümkündür.
Şimdi şöyle bir şey var kıymetli dinleyenler. Yani burada şiiri sevdirmek ya da bir edebiyat dalını sevdirmek meselesi değil. Şiirin taşıdığı şeydir asıl olan. Yani salt tek başına şiir makbul olmayabilir. Yani Allah Resulü şiirde hikmet vardır derken şiirde sihir de vardır demiştir. Öldürttüğü şairler de vardır. Bize öyle rivayet edilir. Dolayısıyla Bestami Hocam'ın da isabetle ifade ettiği gibi yani Çanakkale Savaşı'nı biz görmedik. Bir şekilde yaşardı belki hatıralarla ama Mehmet Akif'i dinlerken o Çanakkale şehitlerine ki o da görmemiş, bu da şair yüreği diyelim. Bize bir taşıyıcılık misyonunu yüklenmiş. Bunu şiirle bize ifade ediyor, zinde tutuyor, canlı tutuyor. Şimdi Yunus Emre'nin şiirinden ziyade Yunus Emre'nin şiirle beraber bize taşıdıklarıdır asıl olan. Ya da Bestami Yazgan'ın Gülü incitme gönülü şiir olarak şiirdir ama şiirde ifade ettiği şey o mana, o mesajdır aslında.
Ruhu var her evet, şiirin kendine ruhu. Ait.
Yoksa hakikaten bazı şiirler vardır ki baştan aşağı şehvettir. Yani şehvet, günah, isyan adeta onun mısralarının bütün harflerinin kıvrımlarına sirayet etmiştir ve o şiir sizi boğar. Dolayısıyla biz şiiri sevdirmek değil, irfani şiiri sevdirmek, çocuklarımıza bunu öğretmek, bir eğitim vasıtası olarak bunu kullanmaktan bahsediyoruz ki bunun herkes aslında farkında ki çocuklarımıza hep bazı şiirler ezberletilir. Belli kişileri içselleştirsinler, kanıksasınlar diye ve hakikaten çocuklara da sirayet eder bu. Dolayısıyla mesela Bestami Yazgan'ın Anne Sen Melek Misin şiir kitabını alsak, oradaki bazı şiirleri çocuklarımız ezberlese, o manayı, o mesajı, anneye karşı o bakışı, o ihtiramı, zarafeti zihinlerine, kalplerine nakşetse, bu güzel bir şeydir, hoş bir şeydir diyoruz. Sizler ne dersiniz Edip Ali Hocam?
Evet, gerçekten şiirdeki bu hikmet, bir boyutuna daha değinmek istiyorum, mekanla ilgili boyutuna, şiirin önemiyle ilgili. Yani babam ara sıra şu sözü bizlerle paylaşır. Bunu en son Erkam Radyo'da işte İrfan Burcu'nda şiir programı dinlerken birkaç ay önce yine paylaşmıştı Seyyid Abdülhakim Hazretleri'nin bir sözünü. İşte iyilikte de kötülükte de ileriye gitmek isteyen İstanbul'a gelsin şeklindeki ifadesi. Bunu daha önce söylediklerinde üzerime alınmıyordum. Fakat en son birkaç ay önce programımızda dinlerken birden üzerime alındım bu sözü. Ve dedim acaba biz de baba yolunu takip ederek, baba mirasını takip ederek, yani Ankara'dan, siyasetten, riyasetten biraz daha uzaklaşıp tamamen bu sanatla, edebiyatla yol alabilir miyiz? Ki bu asırda yaşayan bir alim ve ariflerden bir zat, zatın yanına işte bir Roman vatandaşımız gelmiş. Baş göz üzerine hepsi. Allah hepsinden razı olsun, ihlaslı, muhabbetli vatandaşlarımız. Onun yanında da evladı var. Yani o veli arif zatın yanında evladı var. Diyor ki, kardeşim sana diyor kazandığından daha fazla para vereyim. Gel benim yanımda çalış, hizmet et. Diyor ki, hayır ben babamın mesleğini bırakmam diyor. Diyor kardeşim gel daha çok vereceğim. Hayır ben babamın mesleğini bırakmam diyor. O ara evladına dönüp diyor ki, evladım görüyor musun diyor. Bu zaten buradan kendime de ders çıkarıp hayır babamın yolunu bırakmayayım diye kendi kendime düşündüm. Sonra istişarelerde bulunduk. Mümkün olduğunca istişare etmeden hareket etmemeye gayret ediyoruz. İstişarenin sonucunda evladım biraz daha Ankara'da devam et diye çıktı. Biz de inşallah orada sanat ve edebiyat faaliyetlerine mümkün olduğunca gayret etmeye çalışacağız. Çünkü orası da gerçekten bu manada verimli bir yer.
Ankara'da devam etmek lazım da İstanbul'a gelip gitmeyi en azından ihmal etmemek gerekir. Yani şu an sanatın merkezi İstanbul gibi ülkemizde. Yani siyaset Ankara'da yönetiliyor ama ekonominin merkezi, sanatın merkezi, evet, başkenti diyelim, İstanbul gibi burada bulunmak gerekiyor. Çünkü o 2000 yılında geldik biz İstanbul'a. Buraya geldiğimde gördüm ki bir şeyler alabileceğim çok insan var. Yani benden üstün çok insan var.
Evet.
Onlarla beraber olmak seni de güzelleştiriyor. O, bu bakımdan gelip gitmekte fayda var.
Önemli. Yani insanın etrafındaki insanlar hep ondan bir şekilde ama maddi olarak ama manevi olarak yetkinlik itibariyle aşağıdalarsa tekamüllü kışkırtan şeyler ortadan kalkıyor. Hı hı. Ama faraza Mehmet Akif Karayel birkaç şiir karalamaya yahut birkaç masal karalamaya kalktığında bunu okuyan ve eleştiren bir Bestami Yazgan varsa ya da önünde onun masalları duruyorsa ister istemez daha azimli, daha gayretli oluyor insan.
Kulluğun en güzelini bilsem senin rahmetinle, mutluluğun ezelini bulsam senin rahmetinle. Varıp dersem güllerinden, müminlerin dillerinden, tövbe eden kullarından olsam senin rahmetinle. Kitabında hikmetin var, kullarına şefkatin var, Firdevsinde Ahmet'in var, kalsam senin rahmetinle. Açılırken can kafesi, okunur Yasin suresi, verir iken son nefesi, ölsem senin rahmetinle.
Yüreğinize sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İrfan Burcu'nun Şiir Sohbeti programında Bestam Yazgan ve değerli oğlu, mahdumu, varisi Edip Ali Yazgan Bey ile birlikteyiz. Kendisini tanımaya, şiirlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şiirle meşgulsünüz. Başka edebiyat dallarına da merakınız var. Bu konuda gayretleriniz var. Hani birlikte olduğunuz ya da kendinizi ait hissettiğiniz bir edebiyat topluluğu, bir ekol var mı Ankara'da? Münferit mi çalışıyorsunuz? Yani biz geçen haftaki sohbetimizde sizin ne diyelim altın beşlinizi söylemiştiniz bize. İşte Bestami Yazgan, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç, Uğur Işılak demiştiniz ve Yunus Emre demiştiniz. Ankara'da neler yapıyorsunuz yani? Edebiyat hayatınız sadece odanızda mı gerçekleşiyor?
Evet, şimdi meslek itibariyle dediğim gibi bir kamu kurumunda özel kalem olarak görev yaptığım için çok yoğun bir mesaimiz var. Senelik izin kullanamıyoruz. Daha fazla haftalık mesai yapmak durumunda kalıyoruz. Bu nedenle bunlar bizi biraz yavaşlatıyor. Ama bunun yanında işte babamın arkadaşlarının işte Yozgat'tan diyelim, mesela Yozgat Şairler Derneği'ne üyeydim. Oraya geldim, Yozgat'ta işte bir konfederasyon var. Yani yüzlerce dernek var vesaire, onlarla tanışma imkanımız oldu. Onlar bizi programa davet ediyorlar. Bununla birlikte eserimizi görenler, sosyal medya üzerinden takip edenler bizleri işte sendikalar ve dernekler, vakıflar bizleri programlarına, şiir, sanat ve edebiyat programlarına gerek şair olarak gerek sunucu olarak davet ediyorlar ve bu şekilde programlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yine Kur'an çalışmalarımız devam ediyor. Yine haftalık işte tefsir çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu alanda da bazen şiirlerle bu sohbetlerimizi süslemeye çalışıyoruz. Oradan da yine sanat ve edebiyata bazı açılımlar yaşıyoruz. Bu nedenle işte birinci bölümde bahsettiğimiz gibi şiirde hikmet var, devam ediyor. Mekan önemli, işte şiir İstanbul'dur, işte Kahramanmaraş şiirin başkenti seçildi malumunuz. Ankara da bu yönde çok gelişmiş bir yer. Buna üçüncü olarak da yine ortamı sizin bahsettiğiniz gibi eklemek istiyorum. Çünkü örnek vermek istiyorum, bir 3-4 ay önce babam Yozgat ziyaretinden sonra programa katıldı. Oradan sağ olsunlar bir hafta sonu Ankara'ya geldiler ve Ankara'da öğlen vakti Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir şiir dinletisi düzenlendi. Mesela o günün sabahında işte babamın öğrencileriyle ve babamın şair arkadaşlarıyla bir kahvaltıda bir araya geldik. İşte eşim ve çocuklarım da birlikte gittik. Orada 2 saatlik bir şiir sohbeti ve muhabbeti yaşanmış oldu. Ardından öğlenliğin Ulucanlar'a geçtik müzeye. Oradaki 2 saatlik şiir dinletisi çok güzel bir sohbet ve muhabbet dinlemiş olduk. Ardından ertesi gün pazar günü yine sabah kahvaltısında babamın bir öğrencisiyle buluştuk ve 2 saatlik bir edebiyat ve irfan sohbeti dinleme imkanım oldu. Ardından da öğleden sonra şair yazar Süleyman Teyek ağabeyimiz, buradan selam olsun kendisine, onunla babamın sohbetine şahit oldum. Yaklaşık 2 saatlik, yani bu hafta sonunda 8 saatlik bir şiir, edebiyat, sanat sohbeti dinlemiş oldum. Eşim dedi ki ya ne yoğun bir hafta sonu geçirdik. Ben de dedim ki bizim işte Osmaniye'de çoğu günümüz böyleydi.
Evet.
O zaman sen İstanbul'a çok gelip git. Evet.
İnşallah. Hamdolsun bu nedenle şiire işte sosyal medyanın da gelişmesiyle, bu iletişim imkanlarının gelişmesiyle, işte Erkam Radyo gibi, İrfan Burcu'nun da şiir sohbeti programları gibi, işte Altınoluk dergisi ve diğer sanat, edebiyat, gençlik dergileri gibi imkanlara ulaşma imkanının gerçekten artması, ardından ulaşımın artması, Ankara ve İstanbul ve diğer şehirlere gidişin hem karayoluyla hem havayoluyla ve bu tür, üçüncü olarak bu tür ortamlarda buluşma imkanının artması inşallah gençlerimizin yetişmesinde, şiir, sanat ve edebiyatla, ilim ve irfan ve hikmetle buluşmasında büyük katkı sağlayacaktır ve sağlamaktadır diye düşünüyorum.
Yani şöyle bir görüş var, çok söyleniyor, şiire ilgi azaldı diye. Ben katılmıyorum da, diyelim ki o doğru. Kardeşim, doktor hastalığı teşhis ettikten sonra ne yapar Mehmet Akif Bey? Tedavi eder değil mi?
Evet, onun için doktordur zaten.
Onun için doktor. Bize düşen görev ne o zaman?
Evet.
Şiiri ayağa kaldırmak. Şiire gereken değeri vermek, şiiri insanlara ulaştırmak. Dolayısıyla okuyucuyla şiir arasındaki engelleri kendi gayretimizle kaldırmak. Acizane ben şiirin unutulduğu, değerini kaybettiği görüşüne katılmıyorum. Gittiğimiz yerlerde beraber de gidiyoruz. Bizim bahçe buluşmalarında mesela bir hadis-i şerif, bir şiir okuyoruz. Ağırlık şiirde. Dolayısıyla insanlar ilgiyle izliyorlar. İşte bir miktar kitap da götürdüğümüz oluyor sohbetlerimize. Bunların tamamının bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla şairlere düşen görev de şiiri okuyucuya ulaştırmak, aradaki engelleri kaldırmaktır. Bunun için gayret ediyoruz. Acizane ben katılmıyorum. Şu an bak Mehmet Akif Bey, 6-7 kitabım yeni baskı yapıyor da, ne yapıyor mesela onları? Şiir kitabı, Gönül Fotoğrafı, 4. baskı. Gül İncitme Gönül, 4. baskı. Efendim Uçtu Uçtu Şiir Uçtu, 4. baskı. Anne Sen Melek Misin, 4 tanesi şiir kitabı yeni baskı yapıyor. Diğer masal, hikaye
demek
kitapları da yapıyor.
Okunuyor.
Okunuyor kardeşim. Ve bu kitaplar, yani Uçtu Uçtu Şiir Uçtu ve Anne Sen Melek Misin, 3000 basılıyor, onu da söyleyeyim. Büyüklere yönelik olanlar 1000'er basılıyor. Çocuklara yönelik olan şiir kitapları 3000 basılıyor. Dolayısıyla öyle bir algı var sanki, hatta ben son duyururken sosyal medyada Uçtu Uçtu Şiir Uçtu'yu, şiir dokunuyor elhamdülillah diye. D'den sonra da bir kesme koydum. Hani hem dokunuyor hem okunuyor anlamı çıksın diye. O görüşe tam katılmıyorum. Şiir okunuyor. Bunun için çalışmamız, gayret
bir de hocam
lazım.
Ben şeye benzetirim. Hani eski Türk filmlerinde Yeşilçam'larda da vardı. Çok güzel filmler böyle. İnsanlar köylerinde yaşarlar. O doğal hayatla birliktedirler. Bir zaman sonra artık şehirleşme olmuştur ve o köyden bazı insanlar şehre göç etmişlerdir. Zaman zaman yaz tatilinde köylerine gelirler. İşte kılık kıyafeti olsun, bindiği arabası olsun vesaire şeylerde köydekilerin bir başı döner. Gözünü boyarlar. İnsanlar onlara özenirler. Sonra bir zaman sonra onlar da niyetlenirler. Çünkü gözleri bir kere boyanmıştır. Kendi köylerini artık bırakmışlardır, beğenmezler. Ve hakikaten insan bir şeyden ya da birinden soğuduğu zaman onun doğruları bile göze batmaya başlar ya. Ondan sonra onlar da şehre göçerler. İlk baş güzel gider ama sonra günden güne aileleri parçalanmaya başlar. Kendileri orada, mesela Şener Sen güzel bir film vardı. Köyünde ağdır, orada çiğ köfte satmaya başlar artık şehirde. Yani yiter gider ve sonra kafasını taşlara vurur tabir yerindeyse. Bu sefer köyüne tekrar dönerler. Ben biraz bu sanal dünyanın, bu tür göz boyayıcı şeylerin insanları böyle köyden kendi köyünden, kendi topraklarından koparır gibi kopardığını ama bir şekilde bunlarda hiçbir asaletin olmadığı,
evet,
anlaşılınca
köye, fıtri değil,
evet, fıtri olmadığı
fıtri
anlaşılınca
değil,
tekrar bir dönüş olacağı kanaatindeyim.
Yani insanlar özellikle metropollerde sıkıntı içinde yaşıyorlar. Yani metrobüse biniyoruz, tramvaya, metroya biniyoruz, itiş tıkış. Böyle bir şey var. O zaman insanların nasıl rahatlatacağız? Şiir yaydasına çıkararak rahatlatabiliriz biraz da. Orada bir nefes alırlar.
Evet.
Şöyle hani tatile çıkıyor ya insanlar bir haftalığına, 10 günlüğüne. Aynı onun gibi bazen insanları şiir yaylasına çıkarmak gerekir.
Edip Ali Hocam, bir yazar arkadaşım, belki abim diyeyim, hem şiirleri var hem romanları, hikayeleri var. Bir gün böyle sohbet ediyoruz, bana bir şey dedi. Yeni bir roman çalışması yapıyormuş da bir yaylada geçen bir şey. Ben çok fazla da açmayayım çünkü kitap daha basılmadı. Sonra bir şey itiraf etti. Ben dedi, biliyor musun Mehmet Akif, hiç arka sokakları yazamıyorum dedi. Yani vukufiyetim yok dedi oraya.
Evet.
Bir şey yazmaya başlasam hep böyle dağa, taşa, köye gidiyor aklım dedi. Yani modernite ya da modern hayat onu henüz daha böyle şey almamış, hapsetmemiş içine. Yine aynı doğallıkla. Mesela Beslenme Hocam'da da o çok vardır. Çiçek, böcek, gül, hep böyle o motifler vardır.
Geçen yayıncıyla konuşuyorum. Hocam sana bazı kelimeleri yasaklayacağım dedi. Çiçek mesela.
Evet.
Dedim kardeşim buraya karışma.
Ben de çok görüyorum.
Ben çocuk ve çiçek şairiyim dedim.
Eyvallah. Sizin şiirinizde hocam ne var? Arka sokaklara indiniz mi yani?
Şöyle diyeyim. Hani böyle deyince babamla işte Şule ablamın bir konuşmasını hatırladım. Ben ortaokul veya lisedeydim. İşte babam yaz kızım diyerek nasihat veriyor. Baba ne yazayım? Kızım çiçeğe bak, böceğe bak, yaz işte demişti. Yani böyle dışarıda yeşil tabii Osmaniye. Yemyeşil işte portakal ağaçları çok güzel. Yani şöyle düşünüyorum. Şiir tarihe not düşme vesilesidir, vasıtasıdır diye. İşte mesela Günün Yadına isimli kitapta işte son şiir. Burada Arakan'la ilgili bir şiir var. Ondan bir önceki şiir Srebrenica ile ilgili. Srebrenica 1995'te olmuş. Yani ben 14 yaşındayken ama yine de o ana gidip bu şiiri yazıp tarihe not düşme ihtiyacı hissettim. Ve bunu paylaştım hem ülkemiz insanlarıyla hem çocuklarımla. Yani çocuklarım bunu görsün, torunlarımız bunu görsün ve bunu tarihe not düştüğümüzü kısa ve öz bir şekilde olayı unutmasınlar diye. Mesela birkaç ay önce işte Özgecan'ın Babası isimli bir şiir yazmıştım. Olayı, elim hadiseyi hatırlıyorsunuz. İşte hani biraz evet, önceki bahsettiğiniz ifadeden. Tabii sosyal medya olunca artık her şey gözünüzün önünde. İnternet vasıtasıyla vesaire ulaşıyor ve etkileniyorsunuz konuşmayı görünce. Konuşmasını gördüm, metanetini gördüm ve elimde olmadan şiir geldi. Ve yaklaşık 10 kıta civarında. Onu işte sohbet yaptığımız halkayla paylaştım, çok beğenildi. Biraz sosyal medyada paylaştım, çok beğenildi. İnsanlar birbirine gönderdi. Çünkü olayın kahramanı ben değilim haşa. O insanın gösterdiği tahmin edemediğimiz o vakar bizi etkiledi ve bunu paylaşmak istedik. Sonra babamla da paylaştım. Babam da bazı tavsiyelerde bulundu. Bunun hani daha genel bir tarzda söyleme getirilerek insanlarla paylaşması, hala şiirin üzerinde çalışıyoruz. Ve yine ilk şiir haberleri gelmeye başladığında birkaç ay önce yine bir şiir geldi elimde olmadan. Yine 10 kıta geldi ve biraz serbest bir şekilde geldi. Ama yine de elimizde olmadan bazen heceler 11'li gelmiş ama dikkat etmedim. Çünkü doğaçlama geldi, biz de ellemedik. Onu da yine babamla paylaştık, çevremizle paylaştık. Bazı tavsiyeleri aldık. Şiir resimlerle, şiir harflerle resim çizme sanatıdır diyoruz. Eğer elimizde olsa bir resim çizerdim bu konuyla ilgili. Ama şaire düşen de bu harflerle, bu kelimelerle, bu cümlelerle tarihe not düşecek insanların gönüllerine ve zihinlerine nakşetme sanatıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle de tarihi bir görevi var diye düşünüyorum.
Şimdi. O zaman bir şiir dinleyelim yani.
Evet. Evet. Beslenme Hocam biliyorsun amel adamıdır. Hemen evet, işini görmek ister.
Ramazana 5 kala, Arakan'da zulüm var. Budist junta yüzünden Burma'da 1000 ölüm var. Adını yeni duyduk 50 yıllık zalimin. Üstüne kor döküldü kav misali gönlümün. Kanadımız kırıldı belki 40. yerden. Mazlumlar yine destek bekliyordu seherden. Yiğidin nasıl yapsın eli kolu bağlıdır. Arakan'da Müslüman yürekleri dağlıdır. Uzat elini, uzat kardeşinin eline. Allah'ın kudret eli üstümüzde biline. Birlik türküleriyle yorulduk biz yıllarca. Dirliğin marşıyla gel haykıralım billurca. Şimdi eylem zamanı, dersimizi almışız. Zalimin can evine nurumuzu salmışız.
Evet, kaleminize yani, sağlık.
Şairin bir görevi yüreğini geniş tutmaktır. Evet, ailesi sığacak o yüreğine. Yaşadığı ülke sığacak. Ümmet sığacak. Ve bütün insanlık sığacak. Edip Ali Bey Arakan'daki zulme şiir yazmış. Biz de Mısır'da olanlara hareketle ama genel bütün zalimlere. Zaten biraz önce söyledi Edip Ali, Özgecan'ın babasına yazmış. Onu genelleştir dedim. O ruh halini şey yap diye. Bir oraydan çıkmalı ama yazarken genel yazmalı. Mazlum dilekçe. Dört bir yanı sardı Nemrut ateşi. Alev alev yanıyoruz Allah'ım. Kerem eyle, doğsun ümit güneşi. Bir mum gibi sönüyoruz Allah'ım. Firavun emsali hükümdar oldu. Öz yurdumuz başımıza dar oldu. Dünya sağır oldu, dünya kör oldu. Yalnızlıktan donuyoruz Allah'ım. Tüfekle, kurşunla, kanla tanıştık. Meleğin geldiği anla tanıştık. Kara kinli bir zamanla tanıştık. Kalbimizi sınıyoruz Allah'ım. Zalimlere karşı durduk beş vakit. Asla baş eğmedik, yerle gök şahit. Binlerce yaralı, binlerce şehit. Oluk oluk kanıyoruz Allah'ım. Ölsek de kalsak da kadere selam. Zalim zelil olur, değişmez ahkam. Ya kahhar, ya cebbar ve ya züntikam. Seni böyle anıyoruz Allah'ım. Şehadet şerbeti içtik ne güzel. Bu fani dünyadan geçtik ne güzel. Can verip cenneti seçtik ne güzel. Bedelini sunuyoruz Allah.
Ali Hocam, Kur'an çalışmalarından bahsettiniz. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Efendim, şimdi Kur'an-ı Hakim'le ilgili üç bilgi sistemi var malum haliniz. Birincisi beyan bilgi sistemi, ikincisi bürhan bilgi sistemi, üçüncüsü irfan bilgi sistemi. Bendeniz bu üç bilgi sisteminden de yararlanarak Kur'an'a bütüncül olarak istifade etmeye ve istifade ettiğim şeyleri insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. İşte beyan bilgi sisteminde Kur'an ve hadis eksenli bir çalışma. İşte Kütüb-i Sitte ile ilgili. Bununla ilgili kaynaklardan besleniyorum. Bürhan bilgi sisteminde ise adı üzerinde delille ilgili, ilmi kelam ile ilgili çalışmalar ve bununla ilgili en son işte zamanımızda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan istifade etmeye çalışıyorum. Ve bunu diğer beyan bilgi sistemiyle de birleştirip istifade etmeye ve insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Üçüncü bilgi sistemi irfan bilgi sistemi. Bunda da irfan bilgi sisteminin temel eserleri olan işte İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubatı, Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El Fetur Rabbani'si gibi eserlerden ve günümüz irfan eserlerinden de istifade ederek, bu üçünü cem ederek, karınca kararınca istifade edip bu bilgi sistemini insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Tefrikaya neden olmadan, bir eleştiriye sağa sola eleştirmeden sadece bu bilgileri yaşayıp hayatımıza tatbik edip insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Özetle bu şekilde ifade edelim.
Allah mübarek kılsın. Önemli eserler bunlar.
Yani internet üzerinden sohbetleri de yayınlanıyor Edip Ali Bey'in. Neydi adresi?
Evet, YouTube'da Kur'an ve İnsan isimli bir sayfamız var. Orada hem bu sesli ve görsel özet meal tefsir çalışmalarımız var. Hem sesli şiir çalışmalarımız var.
Ne güzel.
Hem bazı daha önce işte radyo programlarında yaptığımız hem şiir hem özet meal tefsir çalışmalarımızın kayıtları var. İlgilenen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz oradan da bakabilirler.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, bir programımızın daha burada sonuna geldik. İki haftadır Bestami Yazgan hocamızın mahdumu Edip Ali Yazgan beyefendiyi programımızda, sohbetimizde konuk ettik. Gülün Yadına adlı Nar Yayınlarından çıkan bir şiir kitabı var abimizin. Temin edersiniz umarız. Bu vesileyle hepinize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.